Birinci ayrım. Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Çıkış, Ansiklopedi 1. Kitap. Yazarı Yalçın Küçük, türü araştırma. Tekin Yayın Evi, 3. baskı Ocak 2015. ISBN numarası 978-9944-61-101-5. Bu kitap 363 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Mart 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Ön söz. Notlar ve tezler. Peki karşı devrim diyoruz. A. ideolojik planda Kemalizmi, B. akıl planında laisizmi, C. düzen olarak Cumhuriyeti hedef aldılar. Çok mesafe kaydettiler. Yalnız hemen başlarken sevinçle kaydediyorum. Çark halindedirler ve devam ediyorum. Hepsi güzel ama dökülen kanları neden görmüyoruz? Merak var. Bu türe üniversitelerde profesörler çok isabetli soru diyorlar ve öylece not ediyorlar. Cevabından bir tez çıkar. Tocqueville'den L'Ancien Régime et la Révolution esinlenerek yazmayı deniyorum. Burada Büyük Fransız Devrimi için El Ete Déjà Demi-Fait teşhisini buluyorduk. Bu ihtilali kebir Büyük Fransız Devrimi zaten yarı yarıya yapılmıştı diyorlar. Doğrudur ve bir kalıp olabilir, düşünebiliriz. Bizdeki Recep Erdoğan adıyla da anılan Cahiliye darbesi neredeyse 1/4'üne kadar zaten bitirilmişti. AKP'nin işini saymıyoruz ve Erdoğan sadece bir vesiledir. Buraya varıyoruz. Ülke bir diktatöre kanlar döküldükten sonra verilmiştir. Temiz teslimat. Tarif ediyorum. Müthiş. Böyle bakmaya başladım. Ne kadar farklı görüyorum. Sabitler fırıldak ve daha doğrusu pervane oldular. Belki bu da bir Kopernik devrimidir. Devam ediyorum. Türk komutanları bağlı ya da döndüren değiller ve dönüyorlar. Müthiş, hep dönen ya da dönek komutan görmeye başlıyorum. Bir keşiftir ve Arşimet'ten hatırlıyorum. Keşifler sevinç kaynağımız oluyorlar. Nota cevap tezdir ve iki darbe var. Kanlar sel oldular ve birisi 12 Eylül 1980 tarihlidir. Ve diğeri Haziran 1993, Çiller darbesi demiştik ve başka ad da verebiliriz. İsrail darbesi olabilir. Bir cumhurbaşkanı, bir pek yüksek komutan ve bir pek yüksek gazetecimizin yok edilmeleri üzerine Madame Çiller başbakan oldular. Madımak katliamını unutmuyorum ve daha öncekileri saymıyorum. Bunlar cinayetler, idamlar, katliamlar, kan seli değilse nedir? Ve hep karanlık için yaptılar. Cahiliye darbesinin 1/4'ten fazlası tamamdır. Akan kanlar seldiler, hesabını yapamıyoruz. Hedef cahiliyedir ve üslupları Medine'den bildikleridir. Hepsi bu kadar. Tuzak ve hile varsa oluk oluk kan beraberindedir. Bana yazmak kalmaktadır. Şüphesi olan var mı? Bunlar tekrar değil, oluk oluk kanıttırlar. A. Eylülist darbeden önce Erbakan'ı hapse atacaklar ve daha kalın yobazlık yapacaklar. Bunu söyleyen bendim ve yaptılar. Peki nereden mi bildim? Bir İslami darbe bekliyordum ve iki komutanların Kemalizme ihanet içinde olduklarını görüyordum. B. Komünistlere karşı İslam'ı biz getirdik diyen Graham Fuller idi. Bizler komünist idik ve onlar İslam'dılar. Vatan 1 Kasım 2004 tarihindedir. Ajan Fuller biz diyorsa Türk ordusundan yüksek komutanları kast eylemektedir. Kenan Evren Amerikalı için biz ile tarif edilmektedir. Ve C. 1980-1986 yönetimleri klasik Kemalist laiklik ilkesini hiç değilse kısmen ve fiilen terk etmişler. Yazan Profesör Taha Parla'dır. Soldan uzak bir bilim adamı kabul ediyoruz. Akil adam Murat Belge'nin yeni gündemi yazarlarındandır. 19 Mayıs 1986 tarihindeyiz. Profesör Parla, din ama belli bir tür din ve dinsel gruplar toplumda zaaf noktasından kuvvet noktasına geçmişlerdir. Bunları da ekliyor. Ben de belli bir tür din dendiğinde sünnileri ve dinsel gruplar tabirinden de nakşibendileri ve türevlerini anladığımızı ilave edebiliyorum. İşte aydınım, komutanlarımızın hali budur. Yoktur birbirlerinden farkı, hepsi birdirler. Ve zaman gelecek ömürleri vefa ederse evlerinden çıkamayacaklar. Tavsiyem bu yöndedir. Devamı var. De, Kenanist dönemi İslam'ın altın çağı olarak yazan pek çok kalem vardır. Ve yazanlar mı sola çok uzaktılar ve belki de yeni bir çağı muştuluyorlar. Belki de İdris Küçük Ömer'in soyundan geliyorlar. Gül ve Erdoğan'ı Erbakan'ın yanından çekip İsrail'in tarifine uygun parti kurduranlar işte bunlardır. Yüksek komutanlardır. Aslında sadece yüksek bürokrattırlar. Daha uygun ve yazıyorum. İşimdir. Güzel. Sırada tezler var. Türkiye'de Cumhuriyet düşmanları seçkinlerimiz Kemalizm'den koptukları için Cumhuriyet'e saldırabildiler. Ve bu yolla bir de avami oldular. Sovyetler'de komünizmi, Komünist Partisi komünizme inancını yitirdiği için yıktılar. Türkiye'de yüksek komutanlar Kemalizme ve Sovyetler'de parti önderleri komünizme ihanet ettiler. Ve tezlerde yazarım 4 Kasım 2002 hükümetin AKP'ye verilişinden bir gün sonra 3 Kasım tezleri düşmüştüm. Sıcağı sıcağına 14-15 yıl öncesindeyiz. Ve üçüncü tez Cumhuriyet ileriye gitmemek için bir silah olarak İslamcı parti yaratmış ve kurucu partisini deforme etmiştir. Şimdi bunlar hükümet ve muhalefet olarak Cumhuriyet'in karşısındadırlar. Ve o zaman başındaki Deniz Baykal'dı. Erdoğan'a tutsak düşeceğini bilmiyordum. Nereden bilebilirim? Ancak Cumhuriyet'in karşısında olacağını biliyordum. Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Biliriz, Baykal zaafların adamıdır. 2002 yılından dördüncü tezi ihmal etmek istemiyorum ve buraya alıyorum. Potansiyel hükümet ve muhalefet üçüncü uzun iç savaşın asalaklarıdırlar. Cumhuriyet asalakları karşısında aciz halindedir. Cumhuriyet kaynaklarını kurutmuş ve sade asalaklarını yaşatmıştır. Pek uygun asalakların iktidarına karşı asalak muhalefetimiz var. Bugünü döktüğümü bilmiyordum. Korku salacaklar ve aklı alacaklar. Önce Uğur'u katlettiler Ocak ayında. Sonra Eşref Paşa'yı düşürdüler. 17 Şubat'tır. Ben aynı hafta vezir düşürmesi girişini dökmüştüm. Öldürüldüğünü düşünüyordum. Ve arkasından Turgut Özal'ı bitirdiler. Özal Musul'u almak istiyordu. Çok tehlikelidir. Ama bir kez tutturmuştu bilemem. 24 Nisan'da bu dünyadan ayırdılar ve 1993 tarihindeyiz. Demirel'in çıkışı için ve esası Siller idi. İbrani aslı duruyor mu? Çiller çağırıyorlar. Hala aslına uygun mu gidiyor bilmiyorum ama tezler yazmayı bırakmamıştım. Hazırda var. Parti kongresinde adı DYP ve ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher, sandık denetçisi olarak gelmişler. İşimdeyim, takipteyim, basın bülteni yazdım, dağıttım. Darbe dedim. Hiçbir yerde yayınlanmayacağını biliyordum. Ama olsun, bu kadar kan akıttılarsa darbedir, doğrudur, açıklamak zorundayım. Ve oh, şimdi her fırsatta yayınlıyorum. Basın bildirisinin, tezlerin sonunda şu da yazılıdır. Kongre artık DYP delegelerinin Demirel ya da parti yöneticilerinden değil, Ticaret Sanayi ve Borsa Odaları Birliği karargahından emir alan bir sürü, bir topluluk olduğu ortaya çıkmıştır. Sergilenmiştir. Bundan herhalde 21 yıl evveldi ve öyle sanıyorum bu her türlü seçimin sonunun geldiğinden benim tarafımdan formülasyonunun ilk şeklidir. The end of all the elections in Turkey yazıyoruz. Bir de seçim süsü veriyorlar. Yaptıkları darbedir. Demirel Cumhurbaşkanı ve Çiller Başbakan olacaktır. Erdal İnönü Sosyal Demokratların reisiydi. Çilleri yapmam dediyse de yapar. Zayıftır ve kural düşkünüdür ve demokrasi nedir hiç bilmediği kesindir. Bilmediğini biliyoruz. Ayrıca İsrail'e yakındır. Erdal adının bizde ilk kez konduğunu tahmin ediyorum. Aslı Erzal olmalı. Ramazan'a Ramadan da diyoruz. Erdal'ı bir ad olarak İsrail'de de taşıyorlar. Allah'ın ülkesi anlamını biliyoruz. Ve bunları yazarken içim yanıyor. Madımak içindeki arkadaşlarımızla birlikte yanarken Başbakan Yardımcısı Erdal Bey'in yüzünü hep hatırlıyorum. Yanıyorum ve hatırlamak istemiyorum. Demokrat Parti diyebiliriz, Adalet Partisi de olur. İsimleri çok ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bir hükümettiler. Kuvvetlidirler. Barajlar Kralı Demirel ile İsmet Paşa'nın oğlu Erdal Bey bir hükümet oldular. İsterlerse halifeliği de getirebilirler ve seçim barajını yerle bir ederler. Güçleri var, kuvvetlidirler. Fakat istekleri yoktur. Çünkü Eylülüs darbeye bağlıdırlar, kutsal biliyorlar, dokunmak akıllarında yoktur. AKP ise kutsal Eylülizmin pek çok devamıdır. Gerçi Demirel Cumhurbaşkanı olunca tehlikeyi görmüştü ve son zamanlarında kendi üslubuyla karşı çıktığını biliyoruz. Diğeri ve devamı içten bağlıdırlar, görmek durumundayız. Eylülist generaller 27 Mayıs devrimine düşman oldular ve bunu en pratik anlamda demokrasi düşmanı oldukları şekilde anlıyoruz, ayıramıyoruz. Neden mi? Başlıyoruz ve 1. Amerika'da çift meclis vardır ve gereklidir. Pek çok nedenini biliyoruz. En başta ekspres ya da çok hızlı sabaha karşı saatlerde ansızın birkaç kanun çıkarma imkanı çift meclisi sistemde yoktur. 27 Mayıs Anayasası iki meclis esasını koymuştu ve düşman Eylülist darbesi bunu kaldırdı. Büyük Britanya ve Fransa'da da çift chamber mevcuttur ve Suudi Arabya'da yoktur. CHP ve MHP yokluğa bağlıdır. 35 yıldır akıllarına düşmediğini biliyoruz. Demek demokrasi düşmanlığının asalaklarıdırlar. Amerika'da, Fransa'da ve Birleşik Krallık'ta dar bölge bulunuyor. Adaylar seçmenlere daha yakındırlar. Fakat asıl önemlisi dar bölgede parti liderlerinin diktatoryası imkansızdır. Dar seçim bölgesinde kendine güvenen herkes aday olabiliyor. Bu bir. Ve tabii Recep, Kemal ve Bahçeli adındaki kimseler milletvekili adayı tayin edemiyorlar. Şimdi seçim yoktur. Recep, Devlet ve Kemal'in tayin ettikleri var seçimlerin sonucudur. Güzel, 27 Mayıs Anayasası dar bölge sistemini getirmedi. Ancak milli bakiye düzenini koydular. Bu atılan yarım oyun dahi değerlendirilmesi anlamındadır. Ve ayrıca 27 Mayıs Anayasası'nda baraj son derece makul ölçülerdeydi. Yüksek komutanlardan oluşan Eylülist diktatorya görülmemiş bir baraj düzeni buldu ve ayrıca bölme ve çıkarmayı son derece antidemokratik hale getirdi. Ne demek? Üçün birini tutarsanız üçün ikisinin üzerine oturabiliyorsunuz. Peki ne demek? Bir kez barajı aşıyorsanız başkalarına seçilme imkanı bırakmıyorsunuz. Peki ne yazmış oluyorum? Demek bu bir oyundur. Muhalefet iktidara bağlıdır, buradayız. Peki bu üç ülkede anayasa olan yerlerde çok güçlü bir anayasa mahkemesi mevcuttur. 27 Mayıs Anayasası en mükemmel bir anayasa mahkemesi kurmuştu. Kesmeye ve bükmeye 12 Mart 1971 darbesiyle başladılar ve Eylülist darbe ile sadece adını bıraktılar. Devrim 27 Mayıs, Cumhuriyeti sürdürebilir yapmak için zorunluluktu. Eylülist darbeciler devrimin diktiği ağaçları keserken Cumhuriyeti çökertmeye başladıklarını biliyordu. Yobazizme aynı zamanda başladılar. Bizi zindana nasıl koydularsa çıkışımızı da öyle yaptılar. Hukuksuz ve kanunsuz olarak tıkıldık ve hukuksuz olarak bırakıldık. Bu arada not edebilirim, Anayasa Mahkemesi artık bir sulh mahkemesidir. Bazen sulh hukuk ve bazen de sulh ceza olarak çalışıyor. Ve eski zamanlarda benzer işleri zaptiye yapıyordu. Benzetmeyi sürdürebiliriz. Atan da çıkaran da zaptiyedir diyebiliyoruz. Silivri zindanı mahkemelerinde en çok bana suçumu söyleyin haykırışlarını duyuyorduk ki çok yerindedir. Ben de bu çığlıklara bir tarih ve bir hukuk boyutu kazandırabilmek için Yıldız Mahkemesi ya da Mithat Paşa Mahkemesi divanını açtım. Yayınlayacağız. Çıkış kitaplarını sürdürmek durumunda ve zorundayız. Çıkış 2 içinde olabilir. Hazırlıklarımız var. Peki nedir? Suçsuzların tutsak edilmeleri halidir. Ne iddia ve ne de delili vardır. Büyük reformatör Mithat Paşa Hazretleri aynı zamanda çok şakacıydılar ve bunu yansıttılar. Yıldız Sarayı bahçesinde ve çadırda reis iddianameyi nasıl bulduğunu sorduklarında paşanın cevabı şu olmuştu. İki mahallini doğru ve sahih buldum. Onun da birisi başındaki besmelesi ve diğeri nihayetindeki tarihidir. Kusur yerleri yalan ve yanlış ve kaideyi menazırdan hariç sözlerden ibarettir. O zamanlarda tarih sona atılıyordu, başında Bismillah bulunuyordu. Allah'ın adıyla başlıyordu. Paşa bunların doğru olduğunu teyit ediyordu. Geriye kalanlar saçmadırlar, hepsi budur. Boğdular, büyük reformcuydu. Rusçuk valiliğinde, Bağdat valiliğinde büyük imarları vardı ve bu arada Bağdat'ta Küçük Mahmut Şevket'i korumasına almıştı. Alyans İsrailite gönderip okudan Mithat Paşa'dır. Mahmut Şevket Paşa hareket ordusu komutanı olarak İstanbul'a gelmişti. Abdülhamit'i indirmişti. Daha önce Mithat Paşa çıkarmıştı. İkisi de başbakan oldular. Şevket Paşa'yı öldürdüler ve Mithat Paşa'yı boğdular ve bizi boğamadılar. Kurgu işidir. Bizde Kıt'tı, Mehmet Ali Aybar da kısmen vardı. Silivri'de iddianamenin hiçbir temeli olmadığını hep görüyordur. Çökertmemiz gerekiyordu. Milletvekili çıkarırsak buradan kolay çökertiriz, öyle düşünüyordum. Bir ara beni zindandan bıraktılar. Neden bilemem, ne yaparlar bilirim. Peşime taharriyi takarlar, toplayarak tekrar tıkarlar. Dikkatli davranıyordum. Ancak hücum etmem gerekiyordu. Tutsaklardan milletvekili çıkarma için harekete geçtim. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin AKP'nin adamları olduklarından kuşku duymuyordum. Ve Silivri'de olmamızdan memnundular. İşimiz zordur. Çok bastırdım, isimler verdim, televizyonları iyi kullandım. Birisi Mustafa Balbay'ı ve diğeri Engin Alan'ı ayrı ayrı kabul ettiler. Böylece benim dilim mahsulü kabul gördüler ve saylav tayin oldular. Kutluyorum. 1. Erdoğan artık bizi zindanda tutamıyordu. 2. 2013 tarihli Edelman Abramovich raporunu hiç unutamayız. Washington'da mühim bir rapordu. Bizlerin serbest bırakılmaları o raporda yazılıdır ve Obama'nın önündedir. 3. Washington'da makamı sunulmuş başka benzer raporlar da olduğunu biliyoruz. Okuduğunu anlayacak şekilde yetiştirilmiştim. Çıkışımızın yakın olduğunu görüyor ve yayıyordum. Buradayız. Bir özet yapabilir miyim? Bizi sadece yüksek komutanlar, sadece oligarşi, sadece Kılıçdaroğlu, Mılıçdaroğlu içeri itmediler. Ve başta Washington, Ankara'da elçilikleri her adımda izlediler ve şahıs düzeyinde de karar oluşturdular. İçeri soktular. Erdoğan ise bu ağda sadece bir aparatçık konumundadır. Bunu tekrarlıyorum. Washington'ın rolünü ise hiç küçümseyemeyiz. Deniz kuvvetlerini çökertme saldırılarında Washington'ın inisiyatifi vardır. Akdeniz'deki hareket kabiliyetini zayıflatmak istediler. Not etmiş oluyoruz. Yalnız hep böyle gelmişse de böyle gitmez ve gitmediğini biliyoruz. Ankara eski büyükelçisi James Jeffrey'in kısa raporu ikna edici olmalıdır. Bu gidişle Washington Türk ordusunu kaybeder diyordu ve doğrudur. Sonuç alınmıştır. Önce Tel Aviv ve arkasından Washington. Bu menfur ittifaktan çekildiler. Çıkış kapısını görmeye başlıyoruz. Devam edebilir miyim? CHP-MHP hala AKP'dedirler. CHP-MHP sözcü Gülen hareketi sadece Erdoğan'a ve saraylarına karşı oldular. Saraylar ve yolsuzluklar dışında gözleri kördür. AKP'ye hiçbir muhalefetlerini görmüyoruz. Ve bu nedenle de ilk ikisini artık parti bile sayamıyoruz. Yalnız yine de çemberi daralıyor ve bu açıdan baktığımızda Erdoğan'ın işi zorlaşıyor. Üzülmeye başladığımı saklamıyorum. Amma ve lakin yüce göke şükürler olsun. Doğu Perinçek ve Soner Yalçın varlar. Her vesileyle yardımına yetişiyorlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Erdoğan'ın en sıkıntılı zamanlarında hemen yanındadırlar. Yüce gökten hizmetlerinin karşılıksız kalmamasını diliyorum. Çolukları ve çocuklarını düşünüyorum. Peki özetin özetini sunabilir miyim? Washington Obama demek istiyorum ve bu arada son gelen Papa François'yı da ekliyorum. Çok sert konuştular. Artık tahammül fersa bulan bir haldeler, fazla bastırmaktadırlar. Ve bizim anladığımızı Mumayleyhin bunu duymuşlar ve ciddiye alıyorlar. Hürriyet 1 Aralık 2014 birinci sayfada Davutoğlu'nun siyasette dizayn arayışları var haykırışını bir takım meçans adamlar siyasi istikrarı bozmak istiyorlarmış. Ve Erdoğan'ın Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir komando birliğiyle korunmak istediğini, sarayı komando koruyacak başlığını okuyabiliyoruz. Herhalde yakındır ve Obama ciddi görünmektedir. Ne de olsa Obama doktrini sahibidirler. Devam ederken bir düzeltmeye ihtiyaç duyabilirim. Bu Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye fazla haksızlık yapmak istemiyorum. Muhalefetleri var. Her ikisi de kuvvetli Tayyipist olmakla birlikte Tayyip Bey'in Sara meselesinde bundan da değil, nöbetlerden de değil, öfkelenmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Bu nedenle Amerika'dan ithal ettikleri Cumhurbaşkanı adayını birlikte hemen ilan ettiler. Ekmelettin Hoca'dan söz ediyorum. Mısır'a kaçmış bir cumhuriyet düşmanının oğlu olurlar, yobazdır. En yobazdan geri kalmaz, yalnız sarası yoktur, nöbeti olmaz, öfkeye kapılmaz. Erdoğan'a ders vermek için buldular ve aday yaptılar. Böylece önemli iş yaptılar, bir taş ile 3 kuş vurdular. Bu arada yanlışlıkla Ekmelettin Hoca'yı da vurmuş olabilirler, çünkü artık yokturlar. Demek Kılıçdaroğlu yok adaylara düşkündür ve hep Erdoğan'a çalışmaktadır. Balyozda suç var diyen adamdır. Mithat Paşa Hazretleri boş zamanlarında sultan indirir şehzade çıkarırdı. Hamit'i de çıkaran odur ve tekrarlıyorum. Ancak o zamanlar sanki Alman ceza doktrini ile hareket ediyorlardı. Hamit ya beni bu defa indirirse böyle düşünüp ağır şüphe içinde kıvranıyordu ve ben öyle kuruyorum. Ayrıca Hamit'i çok vesveseli biliyorum. Büyük paşamızı boğdular ve Hamit rahatlamıştır. Tayyip Bey de bizim Silivri cürüm arkadaşlarımızın masumiyetinden emindiler. Seçtikleri cumhuriyete meyleden refiklerimizdendiler. Hiçbir şey yapmadılar, mutlaktır. Yapmamaları için ve yapmayanlar arasından toplandılar, biliyoruz. Erdoğan da fazla vesveselidir. Bu nedenle hep ya diyordu. Saralı olması ve sık sık nöbete uğraması şüphelerini arttırıyordu. Ve başhakim Özes'e buna ağır şüphe diyordu. Ağır şüphe işte budur. Erdoğan'ın vesvesesidir. Tuttular, ilerideyiz. Ben hem hep çalışıyorum ve hem de moral veriyordum. Deniz Obama'ya sunulan bütün raporları getiriyordu, okuyordum ve son zamanlarda havamı buluyordum. İlk seçimden önce çıkacağız. Çok kötümserlerimiz çoktular. Onlara tekrar tekrar söylüyordum. Bir yandan da ya çıkmazsak, bu halde karizmam çizilir. Bu deyişi yeni öğrenmiştim ve bir şeyin çizilmesini istemiyordum. Ancak kurduğum senaryo işledi. En çürük nokta milletvekillerinin tutulmasıdır. Buradan işledim. Silivri'den milletvekili yapmak iyi akıl oldu. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla çıktık, seviniyoruz. Çıktık da ne oldu? Mustafa Balbay ile Engin Alan sadece hapishane değiştirdiler. Çıktık sanıyorlar. Mustafa Kılıçdaroğlu'na ve Engin Paşa Bahçeli'ye esir oldular. Hallerine bakıyorum ve ağır utanç içindeyim. Biliyorum, orta çağda gönüllü esirlik vardı, kölelikten iyi sayarlardı. Seçtiler. Gönüllü esirler olarak görüyorum. Hiçbir sorunları ve ağızları yoktur. AKP'nin varlığından haberdar değiller. Cumhuriyetin en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu hiç bilmezler. Tutsaktırlar ve her ikisi de kendi diktatörlerinin tekrar saylav yapmalarını bekliyorlar. Ve ben utanıyorum. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.